Ayrım 2.
Valvazite pek kolay kolay sükunetini bozmazdı ama. Demek istediğim de bu zaten. Bazı kuşkularım var. Valvazite'nin öfke nöbetinin nedeni ona öğleyin yaptığın ziyaret olmasın sakın. Hattuş ile alınmış bir şekilde karşı çıkmak istedi ancak Pudu hep hafifçe burnunu okşadı ve dudağından öptü. İşte buna karşı koyamazdı. Bugün yine ne kadar güzel diye düşündü. Onun eline hiçbir kadın su dökemezdi gerçekten. Pudu hep kocasından sadece 7 parmak kısaydı ve incecikti. İnce yüzünü bakır kızılı saçlar çevreliyor ve yay biçimli çekici kaşları badem şeklindeki koyu yeşil gözlerini daha da belirginleştiriyordu. Güzelliği Hitit İmparatorluğu sınırlarını çoktan aşmış, Mısır'da bile konuşulur olmuştu. Sanırım bugün biraz sabırsız davrandın. Kella ve adamlarının surat asması ve Mutarki'nin bağırıp durması yeni bir şey değil. Ancak Ababumva'nın daha önce oflayıp pufladığı ve Alalimi'nin de neşesinin kaçtığı görülmüş şey değil. Ama bu bayram başarılı geçmeli. Bu yüzden her şeyle benim ilgilenmem gerekiyor diye kendini savundu Hattuşili. Adamlarına daha fazla güvenmelisin. Hiç kuşkun olmasın, Valvaziti ya da Alalimi gibileri bayramın her zamankinden parlak geçmesi için ellerinden geleni yapıyorlardır zaten. Ama bazıları çok genç ve tecrübesiz. İşte bu nedenle daha çok çalışacaklardır. Daha yaşlılara gelince unutma ki onların ilk bayramı değil. Ya beni yabancıların karşısında küçük düşürmek isterlerse? Hadi canım. Kunni herkesin sana son derece bağlı olduğunu söylüyor. Kella bile demir tahtta oturanın artık sen olduğunu kabul etmiş görünüyor. Ama bu havanın her an değişebileceğini de unutma. Hoşnut olmayanlar çoğalırsa yeni ittifakların kurulması uzun sürmez. Sen kendi soyunu daha iyi tanırsın. Hayvanların bulunduğu kafeslerden bir aslanın gürlemesi duyuluyordu. Hattuşili bir kez daha karısının zeka ve anlayışına hayran kalmıştı. Büyük Kral Hattuşili'nin birinci hükümranlık yılının ikinci bahar ayının 5. günü. Milattan önce 1265 yılının Mayıs başı. Bayramın birinci gününün sabahı. Uçurumdaki ceset bacakları olan bir fıçıya benziyordu. Mutarki kent kayısının üstündeki düzlüğe ulaştığında uzun uzun esnedi önce. Doğuda günün ilk ışıkları belirmeye başlamıştı bile. Ayaklarının altındaki kent derin bir uykudaydı. Normalde kendisi de bu vakitlerde mışıl mışıl yatağında uyuyor olurdu. Hatta tam bir uykucu sayılırdı ama bugün farklıydı. Bugün bayram kutlamaları başlayacaktı. Konukların ağırlanmasından sorumlu olduğu ilk bayram. Hitit ölçülerinde oldukça kısa olan dalgalı saçlarını arkaya doğru yatırdı. Bayramın ikinci gününde yapılacak yarışma için hazır tutulan büyük fıçılardan birisinin üzerine oturdu ve karanlık evlere doğru baktı. Dağın yamaçlarında sanki büyük oval bir çanağın içinde gibiydiler. Çanağın kenarını ise kule ve burçlarıyla heybetli kent surları oluşturuyordu. En güneydeki ve en yüksekteki noktaya uzunca basamaklarıyla sfenksli kapı hakimdi. Mutarki'nin görüş mesafesinin tam altında bulunan büyük tapınaktan neredeyse 500 arşın daha yüksekte yamaçta bulunuyordu. Mutarki etkileyici kayalıklarla birlikte tüm kenti içine alan bu manzarayı seviyordu. Sadece Hitit inşaat ustaları böylesine elverişsiz bir alanı, taş döşeli caddeleri, sokakları, konforlu semtleri ve gösterişli sarayları olan bir kente dönüştürebilirdi. Sadece çukur alanlar değil, kentin içinde bulunan çok sayıda yalçın kayada donatılmıştı. Tapınaklar, sunaklar, askeri ve idari binalar ya da görkemli konutlarla. Oturduğu havadar yerin güneyinde Kral Kalesi'nin bulunduğu kaya yükseliyordu. İşte birazdan saray baş teşrifatçısı olarak görevini yerine getireceği yer orasıydı. Hititlere bağlı krallar bir gün önceden gelip kalenin alt kısmındaki odalarına yerleşmişlerdi bile. Öğleden önce de yabancı ülke elçilerinin gelmesi bekleniyordu. Elçilerin kalacağı konuk evleri ise taht salonu, şölen salonu ve yönetim binasının bulunduğu orta avlunun tam altındaki birinci avluda makamlarına uygun bir düzende yer alıyordu. En yukarıdaki üçüncü avlu sadece kral ailesine aitti. Gerek arazi koşullarına uydurulan gerekse sınıfları gösteren bu basamaklı yapı tarzında Hititler ustaydı. Mutarki bu konuda çok şey biliyordu çünkü babası da bu ustalardan biriydi. Babasını selamlarcasına topuklarıyla fıçının kenarına ritmik bir şekilde vurmaya başladı. Bugün bu kayalıklarda duyumsadığı yalnızlığın keyfini çıkarmak için daha fazla zaman harcamamalıydı. Gerçi tüm konuk odaları şimdiden hazırdı ama örnek bir karşılamanın vazgeçilmez öğeleri olan çiçekler ve kokulu çubuklar henüz gelmemişti. Yapacak daha çok iş vardı, arkasından beceriksiz denmesini istemiyordu. Hava giderek aydınlanıyordu, birazdan güneşin ilk ışıkları kente ulaşacaktı. Gün çok güzel olacağı benziyordu, tek tük bulut vardı gökyüzünde. Onlar da bataklık otunun tüyleri kadar beyazdı. Mutarki son kez büyük tapınağın dağınık yapı kümesine baktı, fıçının üstünden indi ve ağır ağır adeta isteksizce aşağıdaki düzlüğe giden basamaklardan indi. Tam karşısında Hattuşa'nın en eski kısmı olan büyük kaya bulunmaktaydı. Havadan bu kayaya sadece birkaç arşın uzaktaydı. Ancak arada kentin en göz alıcı kısmı bulunuyordu. Kalenin altlarına ve saray bahçelerine kadar uzanan boğaz, kent kayası ve büyük kaya arasında boğazın en çetin ve dar yamaçları bulunuyordu. Kent kayasının sadece yamaçları bile neredeyse dik bir şekilde 150 arşın aşağıya iniyordu. İşte tam bu bölüm biraz sağındaki bir savunma geçidiyle birleşiyordu. Mutarki bir boğazı bu şekilde çevreleyen başka bir kent tanımıyordu. Gururla bu mucizevi eserin yapımına babasının da katkıda bulunduğunu düşündü. Babası 3 yıl önce Urhiteşup'un kentin daha da geliştirilmesi için yapılan planlara boş vermesine küskün olarak ölmüştü. Keşke 2 yıl daha yaşayabilseydi. Hattuşili kral olalı babasının hayal bile edemeyeceği yapı planları geliştirmişti. Yapımına daha önce başlanan hayvan figürleri, tanrı tasvirleri ya da sfenkslerle süslü olan güneyde yukarıdaki kent kapısı gibi bazı bölümler bitmişti bile. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Yukarı kentte Hititlerin daha önce hiç görmediği sadece tapınaklardan oluşan bir mahalle kurulacaktı. Büyük kaya da işlenerek daha görkemli bir hale getirilecekti. Mutarki dalgın dalgın kayaya bakarken birden tuhaf bir şey ilişti gözüne. Akbabalar boğazın üstünde her zamankinden çok daha alçakta dönüp duruyordu. İlgilerini çeken bir şey olmalıydı. Mutarki öne doğru eğildi, az kalsın kayadan düşüyordu. Epey bir zaman geçtikten sonradır ki gölgede bir şeyler görebildi. Aşağıda dikili taş korusunda bir fıçı duruyordu. Mutarki ürktü. Fıçının orada ne işi vardı? Lallupiyalı gençlerin işi olmalıydı bu. Herhalde geçen gece güle oynaya Gümüşkent'te gezerken onu kayadan aşağıya atmışlardı. Kella bunu görürse sorun çıkarabilir ve sonu gelmeyen arınma törenleri yapılmasını emrederdi. O zaman da bayram kutlamaları zamanında başlayamazdı. Böylece Mısır ülkesinden ve Asur'dan gelen elçilerin en önemli kutlamalarını ertelemek zorunda kalan Hitit kralıyla dalga geçmek için ellerine fırsat geçmiş olurdu. Kella da Hattuşili'ye bir ders vermek için bu fırsatı hiç kaçırmazdı kuşkusuz ve hepsi de bir eşek şakası yüzünden. Tek bir çare vardı. Bu tarki kimse görmeden bu engeli ortadan kaldırmalıydı. Daha fazla düşünmeden geri döndü. Aceleyle dik yamaçtan aşağı indi ve hışım gibi dağın eteklerinden boğazın arasından geçen dereye doğru koştu. Tökezleyerek ve soluk soluğa dikili taş korusuna varabildi. Yerde duran şey sadece boş bir fıçı değildi. Fıçının içinde buz kesilmiş bir adam vardı. Bir ölü. Kim olduğunu anlayamamıştı. Bu tarki sadece bacakları dışarıdaydı. Ölünün sağ ayağında derin bir kesik vardı. Ama Mutarki için tüm bunların bir önemi yoktu şimdi. Ne pahasına olursa olsun kella gelmeden ceset de fıçı da bu kutsal yerden çıkarılmalıydı. Aksi halde bayram kutlamaları yapılamazdı. Bu ürkütücü işe koyulduğunda boğulacakmış gibi hissetti Mutarki ve bu duyguyu güçlükle bastırabildi. Fıçıyı yan çevirdi, artık adamın fıçıdan sarkan bacakları yere değmiyordu. Fıçıyı döndüre döndüre dereye kadar götürdü ve yine tepe üstü suya bıraktı. Bunu yaparken su o kadar büyük bir gürültü çıkarmıştı ki endişeyle etrafına bakındı. Gürültü duyulmuş olabilirdi ama görünüşe göre her şey yolundaydı, gelen giden yoktu. Mutarki bu noktada oldukça derin olan suya girdi ve bir tekneyi iter gibi fıçıyı akıntıya doğru kıyıdan öteye itmeye başladı. Bunu yaparken de fıçının devrilmemesine ve içine su kaçmamasına özen gösteriyordu. Aşağı yukarı 50 arşın ilerledikten sonra yükünün sudaki kayalardan birine takıldığını gören Mutarki dehşete kapıldı. Suyun içinde ileriye doğru yürüyerek fıçıyı kurtarmaya çalıştı. Çabası boşunaydı, akıntı fıçıyı kayaya iyice sıkıştırmıştı. Çaresiz omzuyla üstüne abandı, bunun faydası olmuştu. Fıçı yerinden oynadı, kendisi de boylu boyunca çivi gibi suyun içine düştü. Sırılsıklan bir şekilde tekrar ayağa kalktı, bunu aldırmıyordu. Önemli olan fıçıyı tekrar hareket ettirebilmesiydi. Tüm gücüyle adamın garip bir şekilde havada sallanan bacaklarına bakmamaya gayret ediyordu. Sonunda büyük kayadan akan küçük bir şelalenin yakınlarında sık çalılıklarla örtülü yere geldiğinde geçen zaman Mutarki'ye bir ömür kadar uzun gelmişti. Biraz daha gayret ederse hedefine ulaşmış olacaktı. Fıçıyı yine yan çevirdi ve kıyıya doğru itti. Su artık birazdan çalılıkların arasına kaybolacak olan fıçıyı dikili taş korusundan ayırıyordu. Kella'nın ruhu duymayacaktı. Mutarki hafiflemiş bir şekilde dereden çıktı. Kulaklarının içindeki uğultu şelalenin uğultusunu bile bastırmıştı. ''Derede ne yapıyorsun Mutarki? Biraz soğuk değil mi?'' Biraz aşağıda karşı kıyıda birden Valvasiti belirmişti ve giderek yaklaşıyordu. Ayrıca o fıçı da neyin nesi? ''Ben suyun içinde yüzüyor'' diye başladı Mutarki panik içinde mantıklı bir açıklama arayarak. Neyse ki soruları soran kella değildi. ''Onu çıkardım batmasın'' diye. Şansından fıçı baş yazıcının bacakları göremeyeceği bir konumdaydı. Ancak Valvasitir'in merakı uyanmıştı bir kere. Turna kuşu gibi hafif hafif sekerek değil de daha çok sudan ürken bir kaz gibi sığ yerlerdeki düz taşların üstüne basarak dereyi geçti. Valvasiti iri yapılıydı ancak geniş üst bedenine kıyasla bacakları kısa sayılırdı. Henüz 25 yaşında olmasına karşın hafif göbeği, biraya ve özellikle de lezzetli yemeklere düşkün olduğunu gösteriyordu. Arka üstü suya düşmemek için büyük çaba harcayarak soğuktan titreyen Mutarki'nin yanına ulaştı. Valvasiti önüne düşen upuzun neredeyse simsiyah saç örgüsünü arkaya attı ve sorgularcasına karşısındakine baktı. İçinde hafif bir mavi tonu bulunan gri gözleri şüpheci bir şekilde parlıyordu. ''O şey neden derede yüzüyordu ve buraya nasıl geldi?'' Valvasiti aşağıya doğru baktı ve fıçıdan sarkan bacakları gördü. ''Bu da kim? Burada bir şeyler dönüyor. Bu fıçı biri yardım etmeden kendiliğinden yüzemez. Bu sen miydin?'' ''Evet ama onun kim olduğunu ve fıçının içine nasıl girdiğini bilmiyorum, inan bana.'' ''Peki o zaman fıçıyı niçin olduğu yerde bırakıp nöbetçileri çağırmadın?'' ''Kutlamalar yüzünden. Fıçı suyun içinde değildi. Derenin karşı tarafındaydı. Kellanın onu dikili taş korusu civarında görmesini istemedim. Onu bilirsin işte.'' Fıçıyı dikili taşların tam arasında bulduğunu her ihtimale karşı Valvasiti'den gizlemişti. Valvasiti pek ikna olmuş gibi görünmüyordu ancak önce cesedin kime ait olduğunu öğrenmeliydi. ''Yardım et de onu çıkaralım.'' Adamın kafası görünür görünmez ''Magallu'' diye mırıldandı Mutarki. ''Asurlular.'' Bununla bizzat Abamuva ilgilenmeli. Ayrıca Magallu'nun yerine Asurlulara rehberlik edecek bir kişiye ihtiyacımız olduğunu hemen Hattuşili'ye bildirmemiz gerek. Valvasiti anında her zamanki sağduyulu kişiliğine bürünmüştü. Ancak Magallu'nun öldüğünü şimdilik kimse duymamalı. Onu çalılıkların arasına sakla, üstünü dallarla ört ve sonra saraya gel. Ben gerekeni yapacağım. Benteşina bayram kutlamalarını dört gözle bekliyordu. Hoşnut bir şekilde ona ayrılan odaya bakındı. Burası direkli binanın büyük odalarından biriydi ve Hititlere bağlı kralların ağırlandığı iki konuk evinden daha gösterişli olanıydı. Görünüşe bakılırsa Hattuşili'nin ona karşı beslediği dostane duygular değişmemişti. Yataktan kalktı, yalın ayak dar pencerelerden birisine gitti ve dışarıya bakmak için perdeyi çekti. Hattuşa'ya son geldiğinde bunu istese de yapamazdı. Çünkü o zaman elleri bağlıydı ve kendisini atalarının tahtından indiren Hattuşili'nin kardeşi Butavalli'nin tutsağıydı. O tarihlerde Gümüşkent'e bir gün Amurru kralı olarak döneceğini rüyasında bile göremezdi. İşte yine Amurru kralıydı. Üstelik yan odada uyuyan genç karısı Hitit büyük kralının kızıydı. Geçmişteki anıların yarattığı ürperti hoşuna gitmişti Benteşina'nın. Tamamen değişen konumu karşısında bu onun için sanki aşk oyununda sürenin uzaması gibiydi. Zevkli bir işkence gibi. Aradan 9 yıl geçmişti. Benteşina'nın küçük krallığı oldum olası daha büyük güçlerin oyuncağı haline gelmiş, kentleri bir Mitanni'ye bir Mısır'a bağlanmıştı. Her iki güç de gemi ve bina yapımında kullanılan sedir ağacının peşindeydi. Ancak babasının dedesi ülkeyi birleştirip Hitit büyük kralıyla bir bağlılık anlaşması yaptıktan sonradır ki rahat yüzü görebilmişlerdi. Dedesi ve babası da akıllıca davranıp anlaşmayı yenileyerek askerlerini Hitit büyük kralının hizmetine sunmuşlar ve mütevazi bir vergi sayılabilecek 7,5 mina ağırlığında en ince işlenmiş altını ödemişlerdi. Barış ve özellikle kendi krallığını yönetebilme özgürlüğü karşılığında ödenen bu bedel aslında çok büyük sayılmazdı. Amurru ülkesi sürekli isyan halinde olan komşu ülkelerden çok daha rahattı. Hep böyle kalmasını da çok isterdi. Ne var ki ardından Ramses dönemi gelmişti. Kan dökülmesini engellemek için Benteşina Mısır ülkesinin emrine girdi çünkü ufukta beklediği Hitit yardımı görünmüyordu. Muvatalli'nin birliklerini beklerken halkının katledilmesine izin mi vermeliydi? O koşullarda Ramses'in özel birliğine Amurru'da üs kurma izni vermekten başka çaresi yoktu. Hani şu kadeşte neredeyse Muvatalli'yi yenilgiye uğratacak olan birliğe. Ama sadece neredeyse. Muvatalli ve Hattuşili'nin sözde büyük Ramses'i basit bir oyunla yanıltıp hazırlıksız yakaladığını ve Mısırlılara kaçmaktan başka bir çare bırakmadığını öğrendiğinde nasıl da sevinmişti. Buna rağmen Muvatalli utanç verici bu durumu yaşatmıştı ona. Bu apaçık haksızlıktı. Hatırladıkça yüzüne ateş basıyordu Benteşina'nın. Anlaşmayı bozan kendisi değil, Muvatalli'ydi. Mısır'a karşı savaşmaları için bu durumda Amurru Hititlere nasıl asker verebilirdi? Ama büyük kral böyle bakmıyordu olaya. Kadeş Savaşı'ndan sonra Amurru'yu tekrar ele geçirerek başka birisini tahta geçirmiş ve Benteşina'yı zincirler içinde Hattuşa'ya getirmişti. Hattuşili devreye girmeseydi Hititleri asla affetmezdi. Hattuşili bir diplomat olarak onu daha iyi anlamıştı. Benteşina henüz kaderinin son perdesine gelmemesine ona borçluydu. Kardeşinden Benteşina'yı kendisine teslim etmesini rica etmiş ve Hakpiş'e dönerken onu da yanına almıştı. Orada ona tutsak gibi davranmamış, ev bark vermiş ve değişik konularda görüşlerine başvurmuştu. Sonunda bu iki adam dost olmuş ve Hattuşili en büyük kızı Gashulaviya'yı ona vermişti. Hattuşili bir yıl önce Urhud Teşip'e karşı savaş açtığında da Benteşina'nın koşulsuz bir şekilde onun yanında yer alması gayet doğaldı. Tam o sıralarda Gaşşulaviya'nın bir çocuk dünyaya getirmesine karşın Benteşina Hattuşili'yi yalnız bırakmaktansa ailesini darda bırakmayı yeğlemişti. Neyse ki her şey yolunda gitmişti. Güz ayından beri yine Amurru kralıydı ve Hattuş'a büyük kralına tekrar saygısını sunabilecekti. Benteşina düşünceli düşünceli ağarmaya yüz tutmuş bir tutam saçını işaret parmağına doladı. Geçen yıl olanları ve daha sonra çok farklı koşullar altında Hattuşa'ya dönüşünü düşündükçe duyduğu mutluluğa karşın içindeki bir ses tehlike sinyalleri veriyordu. Giderek büyüyen bu sesi bir türlü bastıramıyordu. Hattuşili'nin yeğenini tahttan indirmesi kuşkusuz Hitit İmparatorluğu açısından iyi olmuştu ama yine de yasaların ihlali anlamına geliyordu. Bu ihlalin bayram kutlamaları sonundaki tanrı kehanetleriyle kınanmasını ve yabancı ülke elçilerinin Hattuşili'yi kendi başkentinde bile destek görmeyen, kolayca alt edilecek bir büyük kral olarak görmelerini umanların sayısı hiç de az değildi. Buna en çok sevinen de hiç zahmet çekmeden Kadeş yenilgisinin acısını çıkaracak olan Ramses olurdu herhalde. Ve Amurru da o zaman korumasız bir biçimde Ramses'in eline düşerdi. Benteşina içinden işin bu noktaya varmamasını diledi. Şu an 35 yaşındaydı ve son yıllardaki inişli çıkışlı olaylardan yorulmuştu. Tekrar yeni bir düzene ayak uydurmaya niyeti yoktu. Sadece kendisinin değil, ülkesinin de huzura ihtiyacı vardı. Kısacası bayram kutlamalarının başarılı geçmesi sadece Hattuşili için hayati önem taşımıyordu. Benteşina, doğru adam Benteşina dedi Pudu Heba. Hattuşili sanki yanı başına yıldırım düşmüş gibi şaşkın baka kaldı. Karısının zaman zaman yersiz önerilerde bulunmasına alışkındı ama bu kez biraz ileri gitmişti. Olur mu hiç? O bir bağlı kral. Ayrıca anlaşmada ona özellikle büyük imparatorluklarla her türden teması yasakladım. Durum böyleyken onu kendi elimle Asurlarla bir araya getiremem ki. Protokolde çabası. Pudu Hepa ılık ballı süt dolu bardağını elinden bıraktı. Valvazite haberleri getirdiğinde kral ve kraliçe sabah sütlerini içmekteydiler. Bunların hepsi doğru ama şimdilik daha önemli bir durum söz konusu. Asur'la ilişkilerin nedenli gergin olduğunu biliyorsun. Hakkında yapılan her türlü konuşma yankı bulacak. Her tür beceriksizlik büyük bir zevkle aleyhine kullanılacaktır. Oysa Benteşina zeki ve senin en iyi dostun. Ayrıca hem Hititçe hem Babilce konuşuyor. Ona güvenebilirsin. Başyazıcı Valvazite hayranlıkla izliyordu kraliçesini. Bakır kızılı saçları sabah güneşinde parıldıyor ve zarif boynunu iyice ortaya çıkarıyordu. Pudu Hepa bu yıl 27. doğum gününü kutlayacaktı ama hala Hattuşili'nin Hakpiş kraliçesi yaptığı günkü güzel genç kız görünümünü koruyordu. Kraliçenin önerisi gerçekten de olağanüstüydü. Resmi olarak Benteşina sadece sıradan bir bağlı kraldı. Ancak diğer yandan Valvazidi'ye göre kendisinden sadece 5 yaş daha büyük olan Hattuşili ile kolay kolay kopmayacak güçlü bağlara sahipti. Belki de Pudu Hepa yine haklıydı. Bu karar iç politika açısından sorun yaratsa bile. Görünüşe göre Hattuşili de aynı şeyi düşünüyordu. Benteşina sadece hısım. Kurunta ya da Kargamış kralı gibi doğrudan kan bağımız yok. Aslında onu böyle bir görevle onurlandırmak uygun olmaz. Sorun çıkabilir. Ama Sahurunuva burada değil ve Kurunta böyle bir görev için çok genç ve tecrübesiz. Ayrıca Babilcesi de çok kötü. Nerikka ile diplomat diline hakim ama çok toy. Mira kralı burada ama ona da güvenmiyorum. Elini hemen hemen tüm Hitit erkeklerininki gibi sakalsız olan çenesine götürdü. Haklısın Pudu Hepa, Benteşina doğru adam. Valvazidi ayağa kalktı. Ona hemen bildireceğim güneşim. Tam o sırada Abamuva kapıda belirdi. Saray baş muhafızı o kadar iri kıyım bir adamdı ki alışkanlık olarak kapıdan girerken başını eğdi. Oysa kraliyet odaları gayet büyük boyutlara sahipti. Kralından bile uzundu ve kaslı bedenine bakılırsa gerektiğinde kendi yaşamı pahasına hükümdarını korumak için en iyi şekilde hazırlanmıştı. Aceleyle herkesi başıyla selamladı, uzun koyu sarı saçlarını alnından kaldırdı ve Hattuşili'nin huzuruna vardı. Cesedin şimdilik büyük kayadaki kuleye götürülmesini sağladım güneşim. Palla'nın yardımcısı Zuzuli'den başka kimse görmedi. Onunla da kulede karşılaştık zaten, nereden geldiğimizi bilmiyor. Kella ile adamları bir şey anlamamıştır. Zuzuli de Magallo'nun kaza geçirdiğini söylediğimize daha fazla bir şey sormadı. İyi ama bununla yetinemeyiz diye yanıt verdi Hattuşili. Magallu sıradan bir insan değildi ve Kella'nın da eninde sonunda öğrenmesi gerekecek çünkü Magallu'ya da büyük geçit töreninde taşıyıcılık görevi verilmişti. Ama Kella onu nerede bulduklarını öğrenmek zorunda değil Hattuşili diye araya girdi Pudu Hepa. Hattuşili kaşlarını çatınca Magallu'nun ölümünün ardındaki gerçeği de öğrenmemiz gerek elbet diye devam etti. Bu işte bir gariplik var zaten ama Abavuva kutlamalar sırasında olayı araştıramaz, zamanı yok. Ayrıca resmi bir araştırma dikkat çeker ve adamlarından birini bu işle görevlendirmek için... Valvaziti diye işinin sözünü kesti Attuşili. Bu olayla sen ilgileneceksin. Temsilcilerle ilgili belli bir görevin yok. Zaten her yerde olmak zorundasın. Ve bu arada birkaç soru sorarsan pek dikkat çekmez. Ayrıca bunu pek kimseye sezdirmeden yapacak kadar da beceriklisin. Elde ettiğin ipuçlarında Abamova ile görüşürsün. Bayram kutlamalarını hiçbir şey ama hiçbir şey engellememeli. Abamova başıyla onayladı. Gerektiğinde kral da bazen beklenmedik davranışlarda bulunabiliyordu. Valvaziti yutkundu. Kralın övgü sözlerine sevinmişti ama bu olayın çok çetrefilli bir hal alabileceğinden de endişeliydi. Hattuşili'nin ilk evliliğinde olan en büyük oğlu Nerik Kaili, geçenlerde Magallu ile şiddetli bir kavgaya girişmişti. Valvaziti bunu rastlantı sonucu öğrenmişti. Ondan başkası da olayı bilmiyordu. Nerik Kaili'nin Magallu'nun ölümüyle bir ilişkisi varsa Valvaziti çok diplomatça davranmalıydı. Böyle bir şeyi bayram sırasında açıklamak hiç de doğru olmazdı. Oğlunun katil olduğunun ortaya çıkması bir kral için skandal anlamına gelirdi. İştar heykelini Kunni taşısın. Nerik Kaili de çok istiyorsa Babillilere mihmandarlık etsin. Babil'le ilişkilerimiz çok iyi. Çocuk da kendini sınamış olur. Hoşnut bir şekilde bu küçük toplantıyı sona erdirdi ve ballı sütünden bir yudum aldı. Buduhepa biraz önceki toplantıda göründüğü kadar sakin değildi aslında. Magallu neden ille bugün ölü bulunmuştu sanki? Her şeye karıştığı ve bilmişlik tasladığı için hiçbir zaman sevilen biri olmamıştı. Belki yine birisiyle kavga etmişti. Diplomat olarak her zaman temkinli ve becerikliydi ancak diğer açılardan en sakin insanları bile çileden çıkarmakta ustaydı doğrusu. Buduhepa cinayetin Magallu'nun kişiliğinden kaynaklandığına inanmayı çok isterdi. Ancak cinayet nedeninin daha çok Magallu'nun Asurlularla ilgili göreviyle ilgili olabileceğinden endişe duyuyordu. O zaman planlı bir cinayet söz konusuydu. Daha da kötüsü bu olayla Hattuşili'nin zarar görmesi hedefleniyor olabilirdi. Buduhepa sakin görünmeye çalışarak ballı sütünü bitirdi, dairesine geçti ve hizmetçilerini uzaklaştırdı. Fil dişinden geniş kabartmaları olan bir yatak odanın merkezini oluşturuyordu. Kabartmalarda çiçekler, çalılıklar, hayvanlar, neşeli av sahneleri ve yaz eğlenceleri betimlenmişti. Kraliçe tasvirleri seviyordu çünkü bunlar güneydeki ana yurdundan geliyordu. Ancak şu an onlara bakacak halde değildi. Tasvirlerdeki neşeli hava kraliçenin bu sabahki endişeli havasıyla bağdaşmıyordu. Tuvalet masasının yanında duran küçük bir iskemlenin üstüne bayramlık giysileri konulmuştu bile. Eteği pirili, ince dokunmuş beyaz elbisesi, biraz daha kaba dokunmuş ketenden üstlüğü ve daire şeklindeki büyük başlığı. Yerde ise kıvrık burunlu çarıklıkları duruyordu. Birkaç saat sonra onları giyecekti. Eğer kutlamalar zamanında başlayabilirse tabii. Buduhepa köşedeki küçük sunağa doğru yürüdü, ellerini sunağın yanındaki leğene daldırdı ve köşede duran bronz iştar heykelinin önüne kaldırdı.